Ayrım atmış Lontano Jean-Christophe Grange, sayfa 634. 143. bölüm. Katına çıkan basamaklarda gördüğü ilk şey oturmuş iri yarı siyahtı. Arkasında merdiven sahanlığının duvarına yaslanmış bir başka çam yarması vardı. Takım elbiseli, dazlak kafalı ve paraşütçüye benzeyen bir beyaz. Her ikisi de hık demiş Morvan'ın burnundan düşmüş gibiydi. En şaşırtıcı olan da iki çam yarmasının arasındaki kadındı. Gael yarı yarıya ufalmış ve 10 yaş küçülmüş gibiydi. Elinde gerektiğinde valiz görevi gören Louis Vuitton çantasıyla dizleri bitişik oturmuş küçük bir kız. ''Burada ne halt ediyorsunuz?'' diye sordu Irvin sakin bir şekilde. ''Sana taşınıyorum.'' ''Ne sebeple?'' ''Mesajlarımı okumadın mı?'' ''Bana gayet iyi korunuyormuşsun gibi geldi.'' Irvin onların durduğu yere çıktı. Siyah olan bir sıçrayışta ayağa kalktı. Babasının tembihlediği gibi ona da saygı gösteriyordu. Irvin onu selamlarken ikinci adam da hazır olda duruyordu. Bu iki adama hemen sempati duymuştu. Günlük hayatta ihtiyara tahammül etmeleri yetmiyormuş gibi şimdi de kızına katlanıyorlardı. Gael yerinden kımıldamıyordu, çenesini kaldırmıştı, gözlerinde kışkırtıcı bir tavır vardı. Hayata ve başkalarına müşkül pesent gözlerle bakan küstah küçük kıza kavuşmuştu. ''Apartmana nasıl girdiniz?'' diye sordu cehennem zebanilerine. ''Eldeki olanaklarla'' diye cevap verdi siyah olan. Bu kahramanlığıyla övünmeli miydi yoksa azar mı işitmeliydi bilmiyordu. Irvin anahtarlarını çıkardı. ''Bunu yaptıysanız eve de girebilirdiniz.''
''Ben de onlara bunu söyledim.'' dedi kaprisli kız.
''Evinize dönebilirsiniz.'' dedi onlara Irvin kapının kilidini açarken. Korumalar birbirlerine baktılar, kararsız kalmışlardı. ''Babamı aradım, dert etmeyin. Gael artık benim korumam altında.'' Adamlar birkaç saniye daha tereddüt ettiler. Sonra tahtın ikinci varisiymiş gibi Gael'i selamladılar. Rahatladıklarını gizleme gereği duymadan hızlı adımlarla merdivende kayboldular. Gael daireye girdi ve çantasını Irvin'in odasına fırlattı. En ufak bir tereddüt yaşamadan doğruca mutfağa gitti ve buzdolabını açtı. Bir bira alarak Irvin'a uzattı. ''İster misin?'' Irvin başıyla evet işareti yaptı. Gael kutuyu bir kovboy gibi ona doğru fırlattı. Kız kardeşinin rahat davranmaya çalıştığını hissediyordu. Aslında korkudan ölüyordu, bu açıkça belliydi. ''Tam olarak ne oldu?'' Gael kutunun alüminyum dilini şaklatarak açtı. ''Bilmiyorum, korktum, hepsi bu.''
''Neden korktun?''
Genç kadın kanepeye oturdu ve cevap vermeden birasından bir yudum aldı. Mobilyalara, evde kalmış orta yaşlı Irvin'i ve onun kötü zevkini küçümsercesine bakıyordu.
''Bir şey mi gördün?'' diye ısrar etti Irvin bir sandalye alıp onun karşısına otururken.
Gael omuzlarını silkti, sabit gözlerle önüne bakıyordu.
''Hayır, bilmiyorum. Salpetriere'den ayrıldıktan sonra asansörde cerrahi maske takmış bir hasta bakıcıyla karşılaştım. İçimde kötü bir his oluştu.''
''Adam neye benziyordu?''
''İri yarı, 1.80 boylarında, beyaz bir önlük giymişti.''
''Seninle konuştu mu?''
''Hayır.''
''Bir hareket, herhangi bir şey yaptı mı?''
''Hayır.''
''Hepsi bu mu?''
''Sonra benim evin aşağısında dolaşan bir adam gördüğümü sandım. Ama benim koruyucu meleklerim hiçbir şey görmedi.''
''Sana göre kim olabilir?''
''Bilmiyorum. Sen anda peşime düşen adam ya da sözüm ona öldürüldüğü söylenen çivili katillerden biri.''
''Sana onların öldüğünü söyledim.''
''Hiçbir şeyin çözüme ulaşmadığını anlamak için sana ve babama bakmak yeterli.''
Irvin da birazından içti ve kız kardeşini inceledi. Sarı kaşları kaş kemerlerini belirginleştirmiyordu. Güzelliği her şeyden önce kemik yapısının inceliğine dayanıyordu. Heykelin resme karşı zaferi.
''Bana söyleyecek daha net bir şeyin yok mu?''
''Hayır, ya senin?''
''Nasıl yani?''
''Artık tehlike kalmadığına dair bana yemin edebilir misin?''
''Dosya kapandı.''
''Devlet memuru cevabı. Ben sana senin kişisel kanaatini soruyorum.''
Irvin yine kaçamak cevap verdi.
Lokerek'teki kaçıklar suçluydu.
Tam olarak neyin suçlusu? Onların katil olduklarına emin misin?
Bize güvenmen gerekiyor. İleride haklı olduğumuz anlaşılacak.
Yani?
Başka cinayet olmayacak.
Çok güven verici.
Irvin'in aklına bir de Sophia geldi. Önceki günden beri haber yoktu. Küs müydü, ilgisini mi kaybetmişti, öfkeli miydi? Bir şeyler yemek ister misin?
Hayır, sadece burada uyumak istiyorum. Senin yanında kendimi güvende hissediyorum.
Teşekkürler.
Bir şey değil.
Irvin gülümseyerek bir dolaptan çarşaf ve örtü çıkardı. Sen benim odama geç dedi. Onları Gael'e uzatırken ben kanepede yatarım.
Banyoyu kullanabilir miyim?
Burada evindesin. Kız gözden kayboldu. Irvin Kripo'yu soruşturmanın musluklarını kapatması ve elektriklerini söndürmesi gereken adamı aradı. Dosyayı sorgu yargıcına yolladın mı?
Bazı boşluklar olduğunu düşünüyorum ve...
Kripo, sana önemli bir şey söyleyeyim. Bir talimat soruşturmanın sonu değil, başlangıcıdır.
Sorgu yargıcı surat asacak.
Dosya kapandı mı, kapanmadı mı?
Senin imzan eksik.
Irvin bir an kendini imzalaması için önüne gelir gider defterin konulan şirket patronu gibi hissetti. Irvin'in çekleri ve ödemeleri, kanıtlar, ipuçları ve itiraflardı. Yarın hepsini imzalarım ve başımızdan savarız.
Belçika?
Yarın anlatırım.
Kaygılanmayı gerektirecek bir şeyler var mı?
Irvin'in gözünün önüne Enganga'nın kül rengi maskı geldi. Morg'daki kömürleşmiş çocukların cesetlerini düşünüyordu. Cevap vermek imkansızdı. Diğerlerine haber ver. Yarın sabah 9'da toplantı var.
Bu ne şimdi?
Irvin telefonu kapattı ve arkasına döndü. Gael önünde duruyordu. Saçlarını bir havluya sarmış bir jogging kıyafeti giymişti. Bir raftan sapı ve keskin kısmı aynı metalden yapılmış bir savaş bıçağı almıştı.
Çok sevdiğim bir bıçak dedi Irvin.
Bir ganimet mi?
Öyle sayılır. Ulusal jandarma müdahale grubundan bir subay çok hareketli. Bir operasyondan sonra onu bana verdi.
Onun hayatını mı kurtardın diyerek alaycı bir ifadeyle gülümsedi Gael.
Kesinlikle dedi Irvin bıçağı kız kardeşinin elinden alırken.
Onu bu kadar özel yapan ne?
Dünya Ticaret Merkezi'nin çeliğinden dövülmüş.
İç karartıcı.
Irvin parmaklarının arasında hafifçe parlayan bıçağa baktı. Hafıza çeliği.
Bir intikam silahı diye mırıldandı Gael alaycı bir ses tonuyla.
Sadece bir hatıra. Kimse 11 Eylül'ü unutmamalı.
Gael oynamaktan birden sıkılmış küçük bir kız gibi Irvin'den uzaklaştı.
Film seyredelim mi?
Irvin film konusunda onunla aynı zevklere sahip olduklarından emin değildi. Herkesin tahmininin tersine onu çok rahatlattığı için hayatını polisiye diziler izleyerek geçiriyordu. Saçmalığa varacak derecede gerçeklikten uzaklardı. Mesleğine hiç de doğal bulmadığı bir fantezi katıyorlardı. Ayrıca zaman zaman bir Grand Crew gibi ortaya çıkarıp izlediği 70'li ve 80'li yılların polisiye filmlerinden oluşan bir koleksiyonu da vardı.
Dipnot, Grand Crew, Fransa'daki farklı bölgelerde uygulanan bir anlamda şarap kalitesini yansıtan sınıflandırmanın üst düzeyindeki örneklerini belirten Fransızca terim.
Gangsterin kaderi, kirli Harry, kanunun kuvveti, maraton men, ejderin yılı.
Gael onu bu sıkıntıdan kurtardı. Yaptığı son korsan indirmeleri kontrol etmek için çoktan bilgisayarının klavyesine tıklamıştı.
Skyfall'ı izledin mi? En iyi James Bond filmi.
144. bölüm.
Yüz Irvin'in üzerine eğilmişti. Ponza taşını andıran bir ahşaptan oyulmuş porselen kadar sert bir bebek cesedinin yüzü. Genel görünüşüyle bir Afrika maskıydı. Ama alnının soğukluğu, çekik gözleri, küçük ağzındaki destere gibi dişleri bir Japon maskını andırıyordu. Gelişmesini tamamlayamamış bir yaşamı ifade ediyordu. Hiçbir zaman doğmamış, ölümün belirsizliği içinde gelişmiş bir embriyon artığı.
Karanlıkta soğuk bir ay gibi parlıyordu. Irvin rüya gördüğünü biliyordu ama bu onun korkusunu yok etmiyordu. Onu dikkatle inceleyen katilin karşısında kendini güçsüz hissediyordu. Ne bağırabiliyordu ne de kaçabiliyordu. O denli derin uyuyordu ki uykusu kollarına ve bacaklarına, göz kapaklarına baskı yapan kurşun bir tabuttan farksızdı. Şimdi Nono'ydu, Enganga çocuk. İkinci dünyada yolculuk ediyordu. Farabo ona rehberlik ediyordu. Bir sonraki inisiyasyon için hazırdı. Elinde paslanmış aletleri tutuyordu. Çekiç, destere, kerpeden. Şimdi çıplaktı ve külle kaplıydı. Trans durumundaydı. Çevresindeki gürültüleri algılıyordu ve aynı zamanda reddediyordu. Bir kadının kafatasını delen çiviler, gözlerine yerleştirilen ayna kırıkları, göğsünü açan küçük testerenin sesi, çığlıklar, ulumalar. Titreyen elleriyle Farabo'ya tırnakları, saçları, belki de Irvin'inkiler uzatıyordu. Farabo da onları göğsün içindeki yaraya koymak için özenle alıyordu. Birden beyaz mask ıslık çalmaya başladı ya da bu kurbanın çığlığıydı. Irvin uyandı. Cep telefonu kulağının birkaç santimetre uzağında çalıyordu. Karanlıkta el yordamıyla kanepenin ayak ucuna ulaştı. Telefonu açmadan önce ışıklı ekrana baktı. Babası, sabahın üçünde. Alo, Gael seninle mi? Bağlantıyı kurmak için birkaç saniye geçmesi gerekti. Evet.
Senin evde misiniz?
Evet.
Her yer kilitli mi?
Elbette, neler oluyor?
Arno Loyan konusunu yeniden araştırdım. Yangın olayını soruşturan polislere olayın tanıklarını buldum. Ayrıca yangından kurtulmuş çocukların listesini aldım.
Yangından kurtulan var mı?
Birkaç kişi, evet.
Irvin kafasını toparlıyordu. Şimdi Enganga'nın görüntüsünden uzaklaşmış, öksüzler yurdunun hala dumanı tüten enkazına dönmüştü.
Yani? Bu listede dikkatimi çeken bir isim var. Philip Chrysler.
Ne?
Ne dediğimi duydun? Bu adda bir ekip arkadaşın var değil mi? Sizin Kripo dediğiniz kişi.
Irvin hala uykuda olduğunu düşündü. Karmaşık şeyler hissediyordu. Sarsıntılar. Bir merdiveni sanki sırt üstü iniyordu. Philip Chrysler. Bunun bir rastlantı olması imkansızdı. Alsaslı katip, laftacı. Babası hala konuşuyordu ama Irvin şimdi üstünde başka bir duygunun baskısını hissediyordu. Karanlık odadaki hava daha yoğun, daha ağırdı. Birden anladı. ''Seni ararım.'' diye mırıldandı ve telefonu kapattı. Önünde bir silüet duruyordu. Binlerce insanın arasından bu yorgun atletik yapıyı, eski görünümlü kadife ceketi tanıyabilirdi. Kripo kanepenin karşısında elinde silahıyla kıpırdamadan duruyordu. Bu sözüm ona 36'da kaybettiği ve yine sözüm ona kullanmayı pek de iyi bilmediği tabancaydı. Irvin bu hayalperest ve müzisyen polis profilinin polisiye romanlara çok uygun olduğunu düşündü. Buna karşılık bir büyücü olarak çifte yaşam süren ve mahvetmeye and içtiği bir aileyi yok etmek için uygun zamanı kollayan kafadan çatlak bir polis profili de akla çok yatkındı. Polislik bir deli mesleğiydi. Delilik de bir polis mesleği olabilirdi. Belçika'ya gittiğinde dedi katip alçak sesle, her şeyin sarpa saracağını biliyordum. Irvin yan odada uyuyan Gael'i düşündü. Evi aramış mıydı? Onu çoktan öldürmüş müydü? Örtüyü, yastığı, salonda hazırlanmış derme çatma yatağı fark etmiş miydi? Düşündüğünden daha fazla sarpa sardı diye hemen cevap verdi Irvin. Babam senin kimliğini öğrendi. Beni öldürebilirsin. Ama yarın her halükarda senin için her şey bitmiş olacak.
Belki ama sen ölmüş olacaksın.
Irvin onu tahrik etmeyi sürdürdü. Babam hala hayatta olacak.
Yeni kurbanların kanı büyük güçleri uyandırdı Irvin. Sana bu konuda anlatacağım çok fazla şey var. Yayılan enerji olağanüstü. Ölene kadar babanın hayatını mahvetmeye yetecek. Asla huzur bulmayacak.
Irvin'in gözleri karanlığa alışmıştı. 9 milimetreliği tutan eli ayırt edebiliyordu. Kripo'nun onu kullanacak yeteneğe sahip olduğundan en ufak kuşkusu yoktu. Zaman kazanmalıyım. Kendini ölmüş olarak göstermeyi nasıl başardın?
Öksüzler kimin umurundaki? Bizi tanıyabilecek gözetmenler yangında ölmüştü. Hastanede bana adımı sorduklarında onlara gözlerimin önünde yanan bir arkadaşımın adını verdim. Beni Fransa sınırındaki başka bir yurda naklettiler. Bir daha da asla gerçek kimliğimi açıklamadım.
Ama neden?
Planlarımı yapmıştım bile. Yeniden doğmak için ölmek. Tamamen görünmez olarak ikinci dünyada yolculuk etmek.
Yavaşça mırıldanmaya başladı.
Bir yer fıstığı kabuğu üstünde uçup gidebilirim. Yağmurdan sonra rüzgarla ortadan kaybolabilirim.
Irvin tabancasını nereye bıraktığını hatırlamaya çalıştı. Erişemeyeceği bir yerdeydi. En ufak hareketinde Kripo ateş edecekti.
Neden polis oldun?
Sizin yanınızda olman gerekiyordu. Morven klanının. Bir şekilde siz benim tek ailemdiniz.
Sesi sanki uzaktan geliyordu, başka bir kıyıdan.
Bu kadar yıl gerçeği nasıl gizleyebildin? Planlarını? Neden?
Kripo bir anda ses tonunu değiştirdi.
İtiraflar polisler içindir. Günah çıkarmalar ise rahipler için. İkimizin arasında bu türden ilişkilerin olduğunu düşünmüyorum. İkinci dünyada görüşeceğiz ve o zaman anlayacaksın.
Irvin işaret parmağının tetiğe bastığını gördü. Tüm hayatı boyunca böyle bir şey olduğunda gözlerini açık tutacağına yemin etmişti. Buna rağmen kapattı. Güçlü bir çarpma sesi duyuldu. Bunu tıkırtılar, kaygı verici gürültüler, kumaş hışırtıları izledi. Irvin yeniden gözlerini açtı ve karanlıktan başka bir şey görmedi. Bu yeni ortama alışmak için birkaç saniye bekledi. Creep ortada yoktu. Onun yerine zayıf ve çok zolgun hayaleti andıran bir varlık vardı. Irvin bir sıçrayışta ayağa kalktı ve elektrik düğmesini buldu. Gael sehpanın diğer tarafında duruyordu. Gözleri yuvalarından fırlamıştı, kan içindeydi. Özellikle de sarı saçları kan içinde kalmıştı. Ayaklarının dibinde son çırpınışlarıyla Kripo iki büklüm yatıyordu. Gırtlağındaki tam olarak şah damarının üstündeki yaradan kan fışkırıyordu. Pişmiş toprak rengi bir kan birikintisinin içinde yatıyordu. Gael laftacıdan daha hızlı davranmıştı. Dünya Ticaret Merkezi'nin çeliğinden dövülmüş bıçak. Çivi adamın sen anda bıçağı nasıl kullandığını görmüş, onun tekniğini kullanmıştı. Küçük kız kardeşi çabuk öğreniyordu. Kardeşi ile kendisi arasında genişleyerek yayılan kanın sıcaklığına rağmen bu düşünce Irvin'in sırtını ürpertti. 145. Bölüm. Arnold Loyan 18 Nisan 1960'ta Belçika'da Mons'ta doğdu. O tarihte 26 yaşında olan ve Fransa sınırına yakın bir yerde, Mauboge civarında zaman zaman fahişelik yapan annesi Leonie Stutzmann yeniden işe dönmek için çocuğu terk etti. Kuaför, pezevenk ve turnay yakınlarında bir barda yönetici olan 28 yaşındaki babası Gerard Loyan şansını Zaire'de denemeye karar verdi. Düşüncesi eğlence hayatının çok kısıtlı olduğu bir sömürge şehrinde bir striptiz kulübü açmaktı. Orijinalliği kızların beyaz olmasıydı. Loyan 1965'te Zaire'ye ayak bastı ama gelişinden 6 ay sonra malaryaya yakalandı ve öldü. Arno etrafı ateşin yıprattığı, sıcağın bunalttığı, hasta dansçı kızlarla çevrilmiş bir halde ailesiz kaldı. Siyahlarla birlikte okuldan giderken dansçı kızların öldüğünü ya da teker teker ülkeden ayrıldıklarını görüyordu. 7 yaşında onu ifade eden Flaman misyonerlerin himayesi altına girdi. Bu eski olaylarla ilgili kanıtlar yoktu. Ama haftalar boyunca Irvin yardımcısının hüzünlü hikayesini araştırmış, tanıklıklarla doğrulamıştı. O yıllarda Arno raşitikti, anemisi vardı, hastaydı. Fransızcayı kötü konuşuyor, Flamancayı konuşurken kekeliyor, her işini lingala diliyle hallediyordu. 1968'de ortadan kayboldu. Kuşkusuz madencilerle, maden işletmelerinin işçileriyle, çiftçilerle yaşadı. Kara dünya. İşte o sırada Faraba onu buldu. Onu besledi, tedavi etti, ona evini açtı, onu eğitti. Irvin hayatının bu kısmının üstünde durmamıştı. Zaten en iyi tanıklarla konuşmuştu. Felix Kraus ve rahibe Marcel, onu asıl ilgilendiren cinayetlerden ve çivi adamın tutuklanmasından sonra neler olduğuydu. 1971, yeniden eğitim, kelimeler, nezaket. Marcel onun hikayesini öğrendi ve duyulmaması için çaba gösterdi. Öte yandan Gregoire Morvan onu gizlilik içinde Belçika'ya göndermek için dümenler çevirdi. Yeni bir başlangıç. Arno Hainaut eyaletinde Honey yakınlarındaki Malapans Enstitüsü'ne gitti. Bir yıl sonra öksüzler yurdunda yangın çıktı. 8 çocuk öldü, 3'ü kurtuldu. Kurtulanlardan biri de Philip Chrysler'di. Aslında Arno Loyan, Irvin bu yangının Nono'nun eseri olduğunu düşünmüştü. Oney'e gitmişti. O döneme ait yazıları okumuş, hala hayatta olan rahiplerle konuşmuştu. Kasıtlı bir yangın olduğuna dair en ufak bir iz yoktu. Bundan da bir kez daha şansın iblise gülmüş olduğu sonucunu çıkarmıştı. Birkaç hafta hastanede kaldıktan sonra Philip, Flaman bölgesinde Overijs şehri yakınında bulunan ve Fransızca konuşulan Notre Dame de Sion pansiyonuna kabul edildi. Burada da yeni cinsel tacizlere maruz kalmışa benziyordu. O dönemde yaşanan dil savaşları neticesinde buradan kurtuldu. Leuven Üniversitesi'nin ikiye ayrılmasından sonra Hollandaca bağnazları merkezin kapatılmasını istedi. Wallen Buiten, öğrenciler başka kurumlara dağıtıldı. Philip sınırı geçti ve St. Omer'deki bir okula kabul edildi. Artık kimse onunla kavga etmek istemiyordu. 13 yaşındaki yeni yetme artık 1.90 boyunda bir çam yarmasıydı. 1980, Chrysler iyi dereceyle bakalaryasını verdi. Afrika kabusundan ve Katolik tacizcilerinden sonra ritmini buldu. Fakülte, burs, Fransız vatandaşlığı. Amiens Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefe master'ı yaptı. Müzikle ilgilenmeye başladı. Kendi kendine, önce gitar, ardından lavta. Birçok kez insani yardım amacıyla Afrika'ya gitti. Eskiden yaşadığı yerleri ziyaret etti. Görünüşe göre tıp eğitimiyle ilgili temel bilgileri burada edindi. Irvin Fransa'nın kuzeyine, sonra da Amiens'e gitmişti. Arşivleri araştırmış, hocaları, öğrencileri, kampüs sorumlularını bulmuştu. Hepsi aynı portreyi çizmişti. Sempatik, hayalperest, barok müzik ve geleneksel enstrüman tutkunu. Ama tuhaf olaylar meydana gelmişti. St. Omer'de keçiler parçalanmış, bir köpek öldürülmüştü. Hayvanın göz çukurlarına saplanmış ayna kırıkları vardı. Amiens Üniversitesi'nin yakında koyunlar boğazlanmış, karınlarına çiviler çakılmıştı. Suçlu bulunamamıştı. Parlak, yalnızlığı seven, sakin öğrenci Chrysler'le herhangi bir bağ kurulmamıştı. Sadece bir kez kendini ele vermişti. Ergenlik döneminde genç sanatçılardan, ressamlar, heykeltıraşlar, videastlar oluşan bir topluluğa katılmıştı. Dipnot videoslar, video kullanarak profesyonel olarak sinema filmi çeken kişi. Bir kan ve sakatat performansında soğukkanlılığını kaybetmiş ve mizansene katılan çıplak bir kadını öldürmeye kalkmıştı. Hemen kendini toparlamış ve etkisini bilmediği bir uyuşturucu kullandığını söylemişti ve bir daha sanat gecelerine davet edilmemişti. Tüm bu yıllar boyunca kimse onun cinsel ya da duygusal herhangi bir ilişkisine şahit olmadı. Onun bilinçsiz bir homoseksüel olduğunu düşündüler. Sevimliydi, kibardı, güler yüzlüydü. Kimseye takılmadı, kimseyle ilişki kurmadı. Sadece belli saatlerde amatörce barok müzik yapan bir grubun provalarına katıldı. 1987'de iki dalda master diploması aldı. Ardından polis okuluna kaydoldu. 90'lı yıllar boyunca 2001'de Croix de Orfèvre gelene kadar ağırbaşlı ve dürüst bir polis olarak kariyer yaptı. Kaderin bir cilvesi olarak Chrysler Cinayet Bürosu'na henüz arama ve müdahale birimindeki Irvin'den önce girdi. Ama kuşkusuz gözü hep gelecekteki şefinin üstündeydi. İki bölümü sadece aradaki birkaç kapı ayırıyordu. 60. Ayının sonu. Sayfa 645.